أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نساء سورة سندس 16. ayetindeyiz. Estaizu billah. Sen suresi 116. ayet. Ayetle ilgili en son neler yaptık?
Tefsirini okuyorduk.
Peki. Ve huve enneşşirke la yeğfiruhullahu teala. O da şu ki şirke Allah-u Teala affetmiyor. Ve tadammunihil kadha fi rabbil alemin. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ı lekelemeye, onu yaralamaya, ona yönelik bir hakaret. Ve fi vahdaniyetihi, vahdaniyetine yönelik bir hakaret. Ve tesviyetil mehlukil nezi la yemliku li nefsihi darran ve la nefa'an bimen huve malikun nefa'i ve darri. Ve öyle bir şeki şirk, mahluk olanla kendisine hiçbir yarar sağlamayan, zarar sağlayamayan, mahlukla bütün yarar ve zararın sahibi olan Allah'ı eşitlemek. Bu denli ikisi arası açık olan, biri diğerinin yaratıcısı, her türlü gücün ve kudretin sahibi olan Allah, diğeri ise kendine bile yarar ve zarar sağlamaktan aciz, her türlü yararını ve zararını yine Allah ile çözmeye çalışan mahluku kalkıp Halık'la aynı düzeyde görmek. Bu denli açık bir yanlış, bu denli gözle görülür bir yanlış. Yapılabilecek, düşünülebilecek en büyük yanlış bu. وَلَا يَدْفَعُ النِّقَمَ اِلَّا هُوَ. Sıkıntıları Allah'tan gayrı gideren yok. اَلَّذ۪ي لَهُ الْكَمَالُ الْمُطَّقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. Her bakımdan kemale sahip, mutlak kemale sahip olan Cenab-ı Hak ile her bakımdan kusurlu, eksik ve ihtiyaç sahibi olanı eşdeğer görmek, muadil görmek. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Kafirler niye o denli vahim tipler, yanlış tipler? Çünkü Rablerine bazı şeyleri muadil görüyorlar ya da bazı kimseleri muadil görüyorlar. O yüzden وَالْغَنِيُّ tam. Allah öyle zengin ki بِجَمِيَعِ وُجُوهِ الْاَعْتِبَارَاتِ. Hangi açıdan bakarsanız bakın, her türlü eksiklikten, uzak, ihtiyaçsızlığın tas tamam kendisinde olduğu, kendi kendine yeter, قَائِمٌ بِنَفْسِهِ, hatta bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan As-Samed olan Allah ile kullarını eşit görmek gibi muazzam büyük bir cürüm bu. Yanılgı demiyoruz, bu yanılgı falan olmaz. Bu muazzam bir cürüm. فَمِنْ اَعْضَمِ الظُّلْمِ. İşte o sonsuz azabın, yani neden sınırlı yaşam içerisinde sınırlı imkanlarla yaşayan insanoğlunun sonsuz bir cezaya müstahak olabildiğini anlamak hususunu irdelerken buralara dönmek lazım. Bu cürüm nasıl bir cürüm ki insan bu cürümü işlediğinde ve bu cürüm üzere öldüğünde sonsuz bir azabı hak ediyor. Sınırlı ömrüne rağmen, sınırlı sesine rağmen, sınırlı ağzına, sınırlı ameline rağmen sonsuz bir ceza ile yüzleşiyor. Bu işte o sonsuz olanı, kamil ve mutlak olanı reddedişiyle, ona karşı istikbariyle ilişkili bir durum. Cürmün büyüklüğü ile ilişkili bir durum. Cürüm o denli büyük, o denli büyük ki sonsuz o yegane kudreti, varlığı kalkıp ya başkasıyla eşdeğer görerek onu küçük düşürmek, böylece ona hakaret etmek yahut onu büsbütün yok sayarak küfür ile onu reddetmek, istikbar. Bunlar kişiyi sınırlı ömrüne rağmen sonsuz bir günaha imza atmasına yol açıyor. فَمِنْ اَعْضَمِ الظُّلْمِ Yine zulmün en muazzamı bu. وَاَبَعْدِ الدَّلَالِ Bu sapkınlığın en uzağı. Geri dönüşü bir o kadar zor. عَدَمِ اِخْلَاسِ الْعِبَادَةِ لِمَنْ هَذَا شَأْنُهُ وَعَظَمَتُهُ Azameti böyle olan, şanı bu denli yüce olan kimseye, zata yani Allah'a karşı kişinin ihlas ile ibadet edememesi aynı kategori içerisinde diyor müfessir. Yani şirkin kendi içerisinde. Eğer kulluğunu sadece Allah'a değil, Allah'ın yanı sıra başkalarına da yapıyor ise, ki bunun çeşitlerinden bir tanesi de riya olabilir, bu düşünülebilecek en büyük zulüm, düşünülebilecek en uzak dalalet. وَصَرْفِ شَيْءٍ مِنْ هَالِ الْمَخْلُوقِ Yahut o ibadetten bir kısmını mahluka bozarak vermek. Yani parayı büsbütün değil de sarf eder gibi ondan bir şeyi, bir kısmını mahluklara ayırmak. Halbuki Allah bunu kabul etmiyor. Allah sadece ve sadece büsbütün olursa, yekpare olursa ibadet kendisi için, o zaman kabul ediyor. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ Biline ki Allah sadece halis olan, tas tamam, eksiksiz olan ibadeti, kendisine özgü olan ibadet Allah'a aittir. Diğer türlüsünü Allah kabul etmez. O yüzden Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'ı o ortakların en bonkörüdür. Bir işte ortaklıysa bütün alacaklarını ortaklarına bırakır. Hiçbir şey almaz. Öyle bonkör ki hissesi ne kadar büyük olursa olsun, ortaklıysa bir işte bütün kendisi için olanı ortaklarına bırakır. Bu Hazreti Peygamber'in bir anlatımı, yani anlayabilelim diye. Eğer Cenab-ı Hakk'a biz yaptığımız ibadette ortaklı bir cihetten gidiyor isek, bunu Allah'ın asla kabul etmeyeceğini anlatmak üzere. وَلَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْغِنَى شَيْءٌ بَلْ لَيْسَ لَهُ اِلَّا الْعَدَمُ اَلَّذ۪ي Öyle ki وَصَرْفِ شَيْءٍ مِنْهَا لِلْمَخْلُوقِ Kula ondan bir şey ayırmak. اَلَّذ۪ي لَيْسَ لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ شَيْءٌ Ki o mahluk için kemal sıfatından hiçbir şey yok. Yani hangi yönünü ele alırsanız alın mahluku, yaratıkları, her bakımdan eksik ve kusurlular. Hiçbir bakımdan mükemmel değiller. Hiçbir bakımdan kendi kendilerine yeter değiller. Her bakımdan ihtiyaç ve zaruret içerisindeler. وَلَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْغِنَى شَيْءٍ Gina bakımından da, ihtiyaçsızlık bakımından da mahlukun hiçbir kemali yok. بَلَّيْسَ لَهُ اِلَّا الْعَدَمِ Onlar için sadece eksiklik, kusur ve yokluk vardır. عَدَمِ الْوُجُودِ وَعَدَمِ الْكَمَالِ وَعَدَمِ الْغِنَى Ne varlığı bakımından, ne kemali bakımından, ne zenginliği bakımından. Kul tamamen büsbütün yoksundur. وَالْفَقْرُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُودِ Her açıdan kullar yoksundurlar, ihtiyaç içerisindedirler. O yüzden kullara ibadet edilmez. Geçen ders vurguladık. İbadetin en temeli de duadır. Hazreti Peygamber اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَ Dua ibadetin ta kendisidir. Dua, ibadet refleksinin en primer halidir. En kulda görülen, ilk görülen, en yaygın görülen halidir. İhtiyacından ötürü güç ve muktedir olan Cenab-ı Hakk'a yalvarıp çağırması, bunu kalkıp başka birine yapması, onların bu açılardan fakir ve zaruret içerisinde değil de güç ve iktidar sahibi oldukları, imkan sahibi oldukları, işitebildikleri, yetişip imdada gelebildikleri ve sıkıntıları çözebildiklerine dair bir inancı temsil eder ki bu yine aynı biçimde şirktir. وَاَمَّا مَا دُونَ الشِّرْكْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاسِ Bundan daha düşük olan günahlara gelince, demek ki zirveyi şirk işgal ediyor. İslam'da yahut Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde veya hepsine aynı adı verecek olursak, Allah'ın gönderdiği elçilerle gelen bu dinde hepsinde وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ, sana da senden öncekilere de vahyedildi ki لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, eğer şirk koşacak olursan amelin iptal edilir, darma dağın olur, hiçbir şey kalmaz ortada. Dolayısıyla kırmızı çizgi Cenab-ı Hakk'ın nezdinde kırmızı çizgi budur. Kulun kendisine ilaveten bazı nesneleri ya bazı kimseleri Allah'ın kendisine özgü sıfatlarından biriyle paylaşması, biri üzerinden paylaşması, onları o konuda Allah gibi görmesi ya tasavvur etmesi. Şimdi şirkten aşağısını konuşalım. Çünkü ayette o da konu ediliyor. Şirki anladık. Şirk kırmızı bir çizgi ve affedilmez bir suç. Tabii kişi o halde öldüğü takdirde. Yoksa henüz daha dönüş imkanı varken dönerse affedilebilir bir suçtur. Bunu geçen ders irdeledik diğer ayetler çerçevesinde. Bu ayetin kapsamı anlattığı şey şirk üzere ölen kimse açısından. Şirkten daha düşük günahlara gelelim. Yalnız geçen ders yolda giderken yine konuyu mütalaa ettik. Bizde şöyle bir yanlışlık var, bir algı var. Demek ki ölümden önce şirk olunca affediliyor. Tamam. Bunu sanki illaki affediliyor gibi anlıyoruz. Bu aslında affedilebilir şeklinde. Yani Allah kulunu karşısına alsa, kul şirk işlemiş hayatında ve tövbe de etmiş şirkinden, vazgeçmiş, affetmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarmış. Cenab-ı Hak dese ki affetmiyorum, ya biz hani affedecektin deme şeyimiz yok. Affedebilir diyor. Dolayısıyla işlenmiş geride bir şirk var ise, ki bu en büyüğü bunların, diğer günahlar da aynı şekildedir. Hiçbir günahın, günahtan tövbe etmek kul açısından günahın kesinlikle affedileceği garantisi ile karşılanmaz. Böyle düşünülmez yani. Sadece affedilebileceğini biliyoruz. Şirk ölüm öncesi tövbe ile affedilebilen türden bir. Ama affetmeyebilir Cenab-ı Hak. Biz sanki affedilir, affediliyor, kesin affediliyor gibi bir telakkimiz var. Orada bir yanlışımız var.
Şöyle bir adam, onu büyük bir Allah katılmadı falan diyor. Bu ona bir ifade eder falan değil mi o ayetten sonra?
Yani Allah bağışlayabilir. Tövbe edenler açısından ümit vaat ediyor. Ondan sonra cesaretlendiriyor. Aynen. Ama kesin bağışlayacağım demiyor. Yağfiru limen yeşâ diyor. Dilediğine bağışlar. O dilediklerinden olmak üzere kul muazzam bir ümitle, muazzam bir pişmanlıkla, muazzam bir gayretle içi içini yemeli. Yani bundan önceki derslerde tövbeyi çok konu ettik. Tövbe gidip adını yazdırıp ben bağışlanmak diliyorum dedikten sonra hemen silinen bir şey değil yani. Tövbe bir geri dönüş ve affettirme süreci. Zorlu bir süreç. İçi pişmanlık dolu, içi içini yiyen, sıkıntılar dolu. Hakikaten bunu şimdiki hali olsa yapmaz noktasında muazzam bir zorlu bir süreç. Biz tövbeyi biraz Cenab-ı Hak katında yani tamam bağışlanma diliyorum dediğimiz anda hemen bağışlandık biçiminde değerlendiriyoruz. Öyle değil.
Hocam ihtimal dediniz yani bağışlayabilir.
Bağışlayabilir.
Şey için de şefaati ehli kebairin ümmeti yani o hadis için de zayıf da olsa ne kadar bu hadis. Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerin üzerine olacaktır diye mesela genelde bir anlayış var. Demek ki büyük günah işlememiz lazım peygamberin şefaatine masal
vermek için.
Halbuki o da bir ihtimal değil mi? Yani onlara da olabilir. Büyük günah işleyenlere de olabilir diye. Evet. Şayet söylemişti Hazreti Peygamber belki şey yapmıştır.
Evet.
İhtimalden bahsetmiştim.
Yani konu hadis olunca tabi daha çok ihtimalli oluyor konu. Yani Hazreti Peygamber bir defa o biçimde mi söyledi o ifadeyi? Çünkü ben şu konuda kuşkuluyum. Yani Hazreti Peygamber'in benim şefaat yetkim var iddiasını da bulunduğuna bunu ümit dolu bir ifadeyle söylemiştir. Yani Rabbim bana eğer böyle bir şey nasip ederse ben ümmetimden büyük günah işlemiş olanlara yani bu bize küçük günah işlemiş olanlara haydi haydi şey yaparım büyüklere daha bir yani ümit vaat etmek açısından. Böyle bir ifadesi vardır da biz o hadisin kalıbı sizde bunları düşündürüyor. Yani Hazreti Peygamber ben onlara şefaatimi özgü kılacağım. Küçük olanlar ne hali varsa görsün. Onları çok umursamayan. Öyle değildir muhakkak. Şunu mesela hatırlıyorum hadislerde. Bir hadis okuduk. Hazreti Peygamber Hazreti Cennet'i anlatıyor. Cennetin kapılarını anlatıyor. İşte bazı kapısı var. Namaz kılanlar için o kapıdan namaz kılanlar çağrılır. Bazı kapısı var cihad edenler için o kapıdan cihad edenler çağrılır. Bunları böyle anlattıktan sonra işte Reyyan kapısı mesela saimler için hadiste geçen. Hazreti Ebubekir diyor ki öyle bir kapı yani öyle bir kimse olamaz mı ki bütün kapılar tarafından çağrılsın? Yani hem namaz ehli hem saim falan. Hazreti Peygamber onun bu sorusu üzerine evet öyle kimse var. فَاَنْتَ مِنْهُمْ ve sen de onlardansın diyor. Bu bir hadis. Şimdi bu hadisi okuyunca ben yani diyorsun Hazreti Peygamber o anda bunu biliyor. Hazreti Ebu Bekir'le ilgili nihayetlenmiş hükme vakıf ve hemen onun beratını veriyor. Böyle mi acaba? Bu sizde bir sıkıntı oluşturuyor. Çünkü ayette Cenab-ı Hak اِنْ اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ bilmem benim başıma ne gelecek. Sizin başınıza ne gelecek? Allah ne hüküm verecek? Yani bütün emri Cenab-ı Hakk'a ve ilallahi akibatul umur saygısıyla bütün işler Allah'ın takdirine bırakılmıştan öte bir şey görüyorsunuz orada. Aynı hadisin başka bir tarikini zaman sonra okuduğumda o tarikte ise ifade şöyle. Tam Hazreti Ebubekir soruyor böyle bir kapı olabilir mi? O da diyor ki فَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ umarım sen onlardan biri olursun. Şimdi bu ikisi arasında çok fark var. Yani akla kara arasında fark var değil mi? Ümit ediyorum dediği andan itibaren durum değişiyor. Muhtemelen orada da öyle bir ifade olabilir. O geçişlerde, zihinden zihine geçişlerde kuvvetlenmiş ve sağlamlaştırılmış. Belki yanılgıyla, belki isteyerek, manipülasyonla bilemiyorum. Ama biz ayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hak kendi yedi eminine bırakmış onu. لَا يَمْنِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَمْلِكُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ Allah'ın izin verdiği dışında kimse şefaate malik değildir. Öyle bir açık çek gibi. Dediğiniz örnekle benzeşen bir şey. Demek ki ayettekini bile bırak, hadisten bile bu konuda beratını almış gibi düşünenler var. Yani nasıl olsa Hazreti Peygamber bize
bizim boğazlarda sanki kesilmiş gibi sundukları için hatta şartlandırdık yani. Şartlandırmanı geldi yani. Bu böyledir. Emin olur gibi.
Evet.
Zaten hocam Hikmet Zeyveli Hoca'nın geçen makalesine denk geldim. Tam da ayet-i kerime denk geldi. Bu ayet-i kerimeye ve bunun gibi ayet-i kerimelere dayanarak diyor ki yani Allah-u Teala bütün günahları affedebileceğini söylerken diyor bir günahları için, affı için bir aracılık düşüncesi, o şefaat düşünceleri, o tartışmalı mevzu yani ne kadar mümkün bir düşünmek lazım diyor. Tam bu ayete dayanıyor yani. Bakın Allah vaat etmiş zaten bütün günahları affedebileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu şefaat şeyine ne kadar gerek var diye soruyor yani.
Yani birilerini dünyada gidip arayıp bulup beni affettir diye ummak biçiminde söylüyorsunuz herhalde. Yoksa o gün için olacak, gelişecek bir olayda bir annenin, bir babanın yahut herhangi bir kimsenin orada dua edip oğluna, evladına yahut sevdiğine ve Cenab-ı Hakk'ın da o duayı kabul etmesi, o kişiye konuşma hakkı vermesi oracıkta. Bunu inkar edecek değiliz. Bu Kur'an-ı Kerim'de var olan bir şey. Ama bunu dünyadan böyle birilerinde bu imkan varmış gibi, birileri kendisini kurtarmış da bizi de kurtaracakmış gibi birilerinin peşine takılma düşüncesi, sakat olan tarafı bu. Yoksa burada da birbirimiz için dua edebiliyoruz. Yani Allah'ım falancayı affet diye dua etmek yasak değil. Yani mesela hayatta olsun, ölmüş olsun, Allah'ım babamı affet. Peygamberlerde var bunun örneği. Hazreti İbrahim ne diyor? "Rabbighfirli ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yekumul hisab." Hem de bugün için istemiyor. Hesap gününün görüldüğü gün affet diyor. Yani tam herkes günahını toplayabildiği kadar toplamış. O gün hepsini bağışla diye dua ediyor. Bu tür bir şey olarak algılıyorum. İster bugünden yapın bu duayı, ister yarından yapın bu duayı. Burada sıkıntılı olan taraf, hatta burada ben diyelim ki sizden dua istesem Bunda bir sakınca yok ama sıkıntı olan taraf benim herhangi bazı kimseleri duası kabul olunan ve ahirette de özel bir statüyle oraya gelecek ve şuna buna şefaat edecek yetkilere sahip olan biri olarak tasavvur edip artık dini yaşayışımı o kişi üzerine endekslemem. Onu memnun ettiğim sürece benim açımdan sorun yok. Çünkü Allah'la olan şeyimi o düzenleyecek. Onun Allah'la olan arası iyi. Ben onu yağlayacağım. O da Allah'ı, böylece bu tekneyi yürüteceğiz. Bu anlayış. Hristiyanlardaki Hazreti Mesih'e yüklenen misyon da bu. Yani doğrudan Allah'ı affettiremezsiniz, ikna edemezsiniz. Allah haşin, father, rigid, ondan sonra uzak. Ama arada hem beşeriyeti tatmış oğul var, o bizi daha iyi anlıyor. Dolayısıyla onun üzerinden Allah'ı şey yapabilecek bir süreç tasavvur ediyorlar. Bizdeki yani gel Hazreti Peygamber'e yüklüyorlar bunu. Yani onun ümmeti olmayı sanki onun ümmetinden olmayı sanki affedilmenin beratı gibi. Çok amel etmesen de. Yahudilerin وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا. Bize sayılı gün hariç pek bir günah, cehennem azabı dokunmayacak. Niye? İşte şöyle bir soydan geliyoruz, şöyle bir dinin mensubuyuz falan filan. Cenab-ı Hak bunları tilke emaniyuhum diyor. Bunların hepsi onların kuruntularından ibaret. بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Kim Rabbini, yüzünü Rabbine döner, güzel davranışlarla donatır kendini, ihsan ile Cenab-ı Hakk'a kulluk ederse, onun ecri Allah katında mevcuttur. Berikiler hikaye demek istiyor Cenab-ı Hak. Falanca gelecek kurtaracak, filanca gelecek kurtaracak. Bunlar ile hayatını geçiren, bunlar ile avunan kimse sadece kendisini kandırır. İnşaallahu gafarahu. Allah dilerse bağışlar. Bi rahmetihi ve hikmetihi. Rahmetiyle ve hikmetiyle. Bu ifade önemli burada. Yani Allah'ın meşiyeti her dem hikmetinin içerisinde. Dilediğini bağışlar dediğimiz zaman biz vaaz kürsüsünden ya bir, Cenab-ı Hakk'ı adam şöyle düşünüyor. Canını istediğini bağışlayacak. Olur mu Cenab-ı Hakk'a bu yani uygun düşer mi? Böyle onu bağışlıyorum. Bana sıra gelecek, seni bağışlamıyorum. Niye? Onu diledim, seni dilemiyorum. Bu uzaktan bakınca böyle görünüyor. Halbuki Kur'an kime dileyeceğini de izah ediyor. İşte bunları Allah affeder diye. İşte Allah'ın meşiyeti bunlardan, yani hikmeti, Allah'ın meşiyeti hikmeti içerisindedir. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın hak açısından hikmetsiz düşünülemez. Dolayısıyla bağışladığını, ha Allah bunu şundan ötürü bağışladı. Demek ki Allah'ın meşiyeti, bağışlama yönündeki meşiyeti böyle kimseleri kapsıyormuş diye Kur'an'ı okuyunca anlıyoruz. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ. Hidayeti de böyle. يَهْد۪ي لِمَنْ يَشَٰ diyor Kur'an'da. Biz Allah dilediğine hidayet eder deyince öğrenciler diyor ki yani Allah işte randomize böyle, rastgele bunu hidayet ediyorum, ona etmiyorum. Niye? İşte öyle. Allah'ın şey meşiyetindeki şey dokunulmazlık. Ama böyle değil ki. Cenab-ı Hak böyle demiyor. İşte bunlara hidayet ettim. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ. Sen de onların yolundan git. Eğer hidayet olmak istiyorsan bu ameller, bak bu davranışlar diye anlatıyor Cenab-ı Hak. Örnekliyor. Böyle yaptı, şöyle etti, şunları yaptı. Sonra kime hidayet etmediğini. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Zalimlere hidayet etmediğini, kafirlere hidayet etmediğini, gerçeği göz ardı edip ısrarla yok sayanlara hidayet etmediğini. Dolayısıyla bu hikmet lafı çok önemli. Eğer hikmetini biz vurgulamazsak, salt meşiyetini anlattığımız zaman insanların kafası karışıyor. Allah birilerini seçiyor, onlara hidayet ediyor, ötekileri dalalette bırakıyor, affetmiyor. Bağışlama dileseler de affetmiyor, yırtınsalar da affetmiyor. Bununla yine burada da bazı sorunlar hadislerden kaynaklanıyor veya hadislerin yanlış anlaşılmasından diyelim. Mesela bir hadiste diyor ki kul iyi amellerle bezenir. İyi amel işler ta ki cennetle kendisi arasında bir karış kalır. He?
bir mızrak diyor bazı.
Neyse, bir karış bir mızrak. Koca ömür yani. Bize anlatmak istediği şey, cehenneme var yazdım, vardım, varmak üzere yani. Ama Allah onu şakî yazdığı için o kalan bir karışlık ya bir mızraklık evrede sapıtır, dalalete sürüklenir, cehenneme gider. Yani adam olanca gücüyle hidayet yoluna tutunmuş, şey yapmış, varacak ama ilahi takdir ona mani oluyor. Yani bu ifade ne demek ki? Bunu Kur'an yani bu kadar zaman Kur'an okuyoruz. Böyle bir şey söylediniz mi hocam, bu çok sıkıntılı diye? Bu kadar ayet okuduk ya, bu ayette Cenab-ı Hak ne demek istiyor diye. Kur'an böyle söylemiyor hiç. Kur'an bize davet ediyor. Ondan sonra hele hele diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Uğrumuzda çaba gösterenlere kesinlikle ama kesinlikle yollarımızı göstereceğiz. Yani asla zayi etmeyeceğiz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ. Allah iyi ve güzel davranış sahiplerinin ecirlerini karşılıklarını asla zayi etmez.
Yani Allah'ın da ilkeleri var.
Yani وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمُ اللّٰهُ هُدًا وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Hidayet yoluna tutunanlara, yani doğruyu gördükçe tutunanlara Allah daha fazla doğruları gösterir, daha önlerini açar, hidayetlerini geliştirir ve takvalarını nasip eder. Hep karşılıklı ilişkide kulun doğrulara yöneldikçe Cenab-ı Hakk'ın ona uzandığını, destek olduğunu, asla onu zayi etmediğini, bu hadiste bunu söylediği gibi tersini de söylüyor. Diyor ki diğer kul da ömrünü yaşadı, bütün isyanlarla, günahlarla, neyse, cehennemle arasında bir karış mesafe kaldı. Allah onu Said yazdığı için bu sefer o bir kalaşlık şeyde döndürdü, bilmem ne yaptı ve Saidlerden oldu. Şimdi böyle bu anlayışa kapılanlar, bu iş Cenab-ı Hakk'ın elinde. Kime neyi yazmışsa odur. İrade, mirade dediğin şeyler hikayeden ibaret diye bakıyor. Kur'an böyle bir şey diyor mu? Kur'an önümüze böyle bir şey koyuyor mu? Tut ki koysaydı Kur'an önümüze bunu, biz ne demeliydik o zaman? قُلْ اِنَّ رَبِّي لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى. Cenab-ı Hak bize diyor ki sen her şeyden bağımsız, kitaptan, şundan bundan bazı, ya bir yanlışı, münkeri gördüğün zaman kendi var olan şeylerinle diyeceksin ki benim Rabbim bunu emretmez. قُلْ اِنَّ رَبِّي لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى. Benim Rabbim yanlışı emretmez. Bu diyorsanız o zaman o yerlerin ve göklerin yaratıcısının sözü olamaz. O kadar serin kanunlukla reddet diyor.
Zaten hocam bu kesile vücubiyeti bu yüzden söylemiştim. Allah'a vaciptir. Yani meşiyet öyle keyfi değildir. Allah böyle dilediğini yapar.
İşte o kelime problemli. Yani o kelime problemli. Yani vücubiyet kelimesi problemli. Ama hikmetiyle izah ettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın yine meşiyetindeki o dokunulmaz, o kendisine özgü, saygın konumu aynen baki kalıyor. Ve hikmetiyle şey yapıyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak böyle böyle davrananlara فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى.
Hocam o nefesinde son nefese kadar mücadeleyle alakalı işte. Yani amel işlemiş kişi. Ama işte bir noktadan sonra diyor ki işte yani ben kazandım dememesi adına işte nefesinde son ana kadar sürekli amelin yolundan gitmesiyle alakalı bir şey.
Ya o kendi tercihini kendisi değiştirebilir. Böyle bir örnek olabilir. Ama hadisin söylediği bu örnekteki kişi masum. Gayreti bu yönde. Ama Allah'ın sözü onun önüne geçti diyor. Ve mani oldu ona diyor. Tamam. Yoksa olabilir. Bir adam 60 sene olumlu tercihlerde bulunabilir. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذ۪ي اَتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Karun için böyle diyorlar. Yani adam çok iyi, اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِ Musa'nın kavminden. Sonradan taşkınlığa yönelmiş bir adam. Tevrat hafızı, çok iyi dindar vesaire, cihat ehli, çok iyi bir insanmış. Sonradan olabilir, tercihini değiştirip yani sapıtabilir. Böyle bir insan elbette ki yanlışa yöneldiğinde amelleri iptal olur, o ayrı konu. Yahut uzunca bir zaman yanlışta kalmış bir insan sonra hidayet yönüne yönelebilir, tutunmaya çalışabilir, tövbe edebilir. Bundan konu etmiyoruz. O ayet hadisin bize anlattığı şey bunlar biri olabildiğince rahat günahlara bulanmış. Hiç umurunda değil Cenab-ı Hakk'a karşı korku, saygı hiçbir şey yok. Ama onu şey bağlıyor. Allah ona hidayeti yazdığı için bir bakıma son anda cebren hizaya çekiliyor kendi istemi dışında. Yani o hayır Kur'an'daki yığınla ayetle ters düşmeye başlıyor. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah uyardığını, ikaz ettiğini, hatta küçük küçük azapları tattırdığını, belki dönerler, dönsünler diye hatta لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ dönsünler diye. Ama dönüş olacaksa bunu kendileri yapacaklar. Yoksa döndürmek, iş döndürmeye gelse وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Allah dilese, meşiyetini bu yönde kullansa, zorlasa yeryüzündeki herkes iman eder. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Sen mi insanları zorlayacaksın iman etsinler diye? Allah zorlamıyor. İradelerini onlara bırakmış. O yüzden iradeyi şey yapacak, anlamsız kılacak bu tür yorumların pek çoğun kaynağında yine kimi rivayetler var. Sorun oluşturuyor. Kur'an'da böyle bir şey mevcut değil. O yüzden meşiyeden bahsettiğimiz yerde tefsir yapıyorsak hikmetten de hikmetini de Cenab-ı Hakk'ın konu etmeliyiz ki meşiyet ile hikmeti birlikte düşünmeli. وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَ عَلَيْهِ وَعَاقَبَ Dilerse azap eder ve cezalandırır. بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ Adaletiyle ve hikmetiyle. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ Bu ayeti kerimeden delil çıkardılar. عَلَى اَنَّ اِجْمَعَ هَذِهِ الْاُمَّةِ حُجَّةٌ Ümmetin icmasının hüccet olduğuna. Bu okuduğumuz ayeti değil de öncekini kastediyor herhalde. وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ Önceki ayette geçmişti. Ve müminlerin yolundan ayrı bir yol tutarsa diye. Demek ki müminlerin yolu ayet ile nominal kabul ediliyor diye düşünülmüş ve icmaya buradan bir değer biçilmiş. Ama biz ayeti okuduğumuzda bunu konu ettik ve bunun yani tartışmalı olması gerektiğini. Çünkü ayette başka bir şey anlatıyor Cenab-ı Hak. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Peygamberle ayrı düşen adam, uzaklaşan adam, peygamberle didişen, ondan sonra وَمَنْ يُشَاقِقِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ Müminlerin yolundan ayrı bir yola giden adam. Böyle bir şeyden bahsediyor. Biz buradan alıyoruz. Bir şablon çıkarıyoruz ve o şablon da ondan sonra artık kitap gibi, sünnet gibi nas oluveriyor. İşte bunda icma vardı diyor adam sana ve seni bağlamaya kalkıyor. Kaldı ki bunun pratiği de pek mümkün olmamış yani. Ümmetin icma ettiği de birkaç husus dışında hele hele o tartışmalı konularda icmada pek yok. وَاَنَّهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطَى Bak ne diyor. Ümmetin söz birliği ettiği konu hatadan masumdur. Ümmetin söz birliği ettiği konu hatadan masumdur. Masumatun min al-hata. Ve vecu zalik. Bunun şeyi şu açıklaması. Ennallaha tevaada men halefe sabila. Bir defa ümmetin icması mümkün mü? Değil. Onu o derste konuştuk. Yani eksiksiz bütün ümmetin tamam bu böyledir diyeceği bir şey olabilir mi?
Olmaz.
Olan ya olan o dediğiniz konular zaten nas ile sabit olan konu. Bu nas'ın dışında yani zaten nas var ise mesela kıble konusu فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yüzünü mescidi harama çevir. Ayet var. Ümmetin hepsi aksi istikamete gitse ne olur ki? Yine ayet orada duracak ve bağlayıcı olan ayet olacak. Nas'ın olmadığı yerde ümmetin söz birliği etmesi bir konuda icmada bulunması hissediyoruz. Burada tabii ki insana yani herkes böyle diyorsa niye ben tersin diyorum diye bunun bir baskısını hissederiz. Ama bunun pratiği yok ki. Yani ümmet hiç ihtilaf olmayacak. Ha buradan nereye götürüyor bizi? Umumiyete götürüyor. Çoğunluğa götürüyor. Çoğunlukla böyle onu da icma gibi adam sana yutturmaya kalktığında o çoğunluk tehlikeli. La hayra fi kethirin min necvahum. Velakinne ekseren nasi la yaqilun diyor Cenab-ı Hak. Yani ümmetin çoğunluğu bir şeye adapte olmuş olabilir. Hele hele modern zamanlarda çoğu adaptasyonlar var. Ümmetin çoğu tarafından olumlu karşılanmış. Bakıyorsunuz fil hakika yanlış. Şimdi adam size icma var, müminler bu konuda böyle düşünüyor, sen niye aykırı düşünüyorsun diye bunu bir baskı aracı olarak kullanabilir. وَوَجْهُ ذَٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَعَدَ مَنْ خَالَفَ سَب۪يلَ الْمُؤْمِن۪ينَ. Nasıl açılımı ne müfessir şimdi icmayı savunacak? Allah müminlerin yoluna muhalefet eden kimseyi بِالْخِدْنَانِ وَالنَّارِ rüsvay olmakla, rezil olmakla ve cehennem ateşiyle tehdit etti. وَسَب۪يلُ الْمُؤْمِن۪ينَ مُفْرَدٌ. Müminlerin yolu bir tanedir. مُضَافٌ يَشْمَلُ سَائِرَ مَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ. Müminlere izafe edilmiş, müminlerin yaptıkları, inandıkları şeyleri kastediyor. فَاِذَا اتَّفَقُوا عَلَى اِجَابِ شَيْءٍ. Bir şeyin olması gerektiğine ittifak ederlerse, اَوْ اِسْتِحْبَابِهِ yahut bir şeyin olmasını hoş karşılarlarsa, اَوْ تَحْرِيمِهِ yahut bir şeyin nahoş olduğuna söz birliği ederlerse, اَوْ كَرَاهَتِهِ ben tahrimi nahoş diye yorumladım, haram demek istemedim ama tuttu önüme kerahati, nahoşu koydu bir daha. O zaman bir şeyin haram olduğuna söz birliği ederlerse, اَوْ كَرَاهَتِهِ yahut mekruh olduğuna söz birliği ederlerse, اَوْ اِبَاحَتِهِ yahut mübah oluşuna, فَهَذَا سَب۪يلُهُمْ bu onların yolu oluverirse, o zaman ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği sebil yol budur. فَمَنْ خَالَفَهُمْ kim onlara muhalefet ederse, fi şey'in min zalike bu konuda veya bu konulardan birinde, ba'den ikadi icma'ihim aleyhi onların icması oluştuktan sonra, söz birliği sağlandıktan sonra, o zaman fakad ittaba'a gayra sabilihim onların yolundan ayrı bir yol tutmuş demektir diyor müfessir. Ve yedullu ala zalike kavluhu taala buna Allah Teala'nın şu sözü delalet eder diye bir ayet daha icma için verecek. O da kuntum hayra ummetin. Hayırlı bir ümmet oldunuz. Uhricet linnâsi. İnsanlar için çıkarılmış. Nereden kaynaklanıyor bu hayrınız temelde? Sosyal bir boyutu itibariyle. Te'murûne bil ma'ruf. Ma'rufu emrediyorsunuz. Ve tenhevne anil munkar. Münkerden sakındırıyorsunuz. Ne hayırlı bir ümmetsiniz. Buradan icmaya nasıl bir delil varmış? Ve vecuhu delaleti minha şöyleymiş delili buradan icma. Enne Allahu Teala, Allah Teala akhbara haber verdi ki ennel mu'minine min hadihil umma bu ümmetten mümin olanlar la ye'muruna illa bil ma'ruf. Ma'rufu emrederler yahut ma'ruftan gayrısını emretmezler. Fe ittefaku ala icabi şey'in bir şeyin olması gerektiğine ittifak ediyorlarsa etmişlerse ve istihbabi yahut hoş olduğuna فَهُوَ مِمَّا أَمَرُوا بِهِ o zaman bu onların emrettiği bir şeye dönüşür. Onların emrettiği şeye dönüşmesi ne demek? Bu ümmet neyi emredermiş? Ayette marufu emredermiş. O zaman o şey maruf demektir. O zaman maruftan biz bigane kalamayız. Yapmak durumundayız. Birkaç şeyi taşıyarak yani getiriyor o suyu ama çok da mantıksız değil. Yani ümmetin hakikaten yoğun bir şekilde benimsediği, kabul ettiği diyelim bir şey var ise nas ile de çelişmiyor. Ondan sonra sahih sünnetle de çelişmiyorsa yani o konu hiç ümmetin bir konu, görüşü olmasa bile nasıl yaparsanız olur türünden bir şeydir. Yani eğer icma var mı mesela? Diyebilir miyiz? İcma ile haramdır diye.
Yani müminlerin yolu diyor ya işte mesela bazı alimler haram diyor.
Evet.
Bazı kendileri içiyorlar.
Yani o konuda nas var mı yok muyu da ayrıca tartışmak lazım. Yani o da yani bu herhangi bir nasın kapsamına giriyor mu diye. Eğer siz onu nasın kapsamında görüyorsanız zaten icmaya gerek yok. Ama nasın kapsamında görmüyorsanız o zaman icma ile ne icma var? Yani şimdi haramlığına icma mı var yoksa problemsiz olduğuna bir dönem problemsizmiş gibi ümmet icma ile öyle karşılıyordu. Yani icma o yöndeydi. İcma değil de çoğunluk o yöndeydi. Şimdi biraz denge değişiyor. Hala ama yani bırak haramlığını, nahoş sayanların bile hala ağırlığı İslam ümmeti içerisinde, bütün Orta Doğu'yu düşünün vesaire, hala hafifçedir. Ya oradan bir yere çıkmak kolay değil. Oradan birilerini bağlamak kolay değil. Hele hele bizim Şia ile aramızdaki ihtilaflarda neredeyse her konuya biz icma var diyoruz. Adamlar diyorlar ki ya icma var diyorsunuz, bir defa biz yokuz orada. Yani bizi ya ümmetten saymıyorsunuz. Bir ifadelerini okumuştum Şiilerin. Diyorlar zaten Sünnilerin alışkanlığıdır. Bir şeyi beğendiler mi hemen altına bu konuda icma var diye yazarlar. Halbuki kendi alimlerinde bile bir sürü bu konuya karşı çıkan vardır. Yani bizzat bizim Sünniler içerisinde yığınla itiraz sesi var. Ama icma imzasını bakıyorsunuz hemen atıveriyor altına bu konuda icma vardır diye. İcmanın kendisi bile yani dayanıklılığı bu kadar. İşte ikinci getirdiği ayet bile birinin ilk ayet kadar çok şey tatmin edici değil. O ilk ayette dayanarak oluşturulmuş bir şey. İşte edille-i şer'iye diye bahsedilen. Halbuki temelde bunun yegane kaynağı şari olan Cenab-ı Hakk'ın kitap ile belirlediği hususlardır. Bunu elçisi üzerinden Cenab-ı Hak örneklemiştir. Elçisinin örnekliğini dahi kitabın kendi kapsamı içerisinde, onun yönlendirmesi içerisinde görüp yegane şari'nin bizi bağladığı, yegane elimize verdiği yegane ip Allah'ın kitabıdır demek. Ve sanıyorum Hazreti Peygamber şeyde veda hutbesinde size öyle bir şey bırakıyorum ki ona tutunduğunuz sürece dalalete sürüklenmezsiniz. Tabi diyeceksiniz bu hadisin bir sürü versiyonu var. Size bir şey bırakıyorumdan dışında iki şey bırakıyorum biçiminde işte sünnetin eklendiği yahut Ehl-i Beyt'in eklendiği Şia versiyonunda biçimleri de var. فَيَتَعَيَّنُ بِنَصِّ الْآيَةِ فَاِذَا اتَّفَقُدِ فَيَتَعَيَّنُ بِنَصِّ الْآيَةِ اَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا. Dolayısıyla müminler emrediyorlarsa bunu, o zaman bu maruf demektir. وَلَا شَيْءَ بَعْدَ الْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ. O zaman maruftan öte eğer kabul etmezsen senin eline kalan münkerden başka bir şey değildir diyor. Al senin eline verdiği münkeri sen farklı düşündüğün zaman. وَكَذَٰلِكَ اِذَا اتَّفَقُوا عَلَى النَّهِي. Aynı şekilde mesela ümmetin icma ettiği bir şey ben söyleyeceğim ve kabul edeceksiniz. Ümmette neredeyse icma var. Yönetici kim olursa olsun, ne kadar zalim olursa olsun ses çıkarmayacaksın diye. İcma var mı? Neredeyse icmaya benzer bir şey var bu ümmet içerisinde.
Ama nasıl olacağım?
Ama üstelik nas var. Yani üst, yani nas'ın olduğu yerde bile icma şeyi nas'ı bile tazik ile bertaraf etmiş. Bak bugün Suriye'de yaşanan olaylarda yönetime karşı olan birliği bozan hala bu bahsedilen icmaya benzer türden olan şey. Diyorlar ki efendim yönetici namazını kılıyor mu? Kılıyor. Yani en azından açık alanlarda namaz kıldığı, zaten serayire bakamıyoruz. Ondan sonra ne yapıyor başka? Birkaç husus var böyle.
Selamünaleyküm.
Açıktan küfrünü şey yaptı mı? Yapmadı. Tamam, artık ses çıkaramayız. Neden? Çünkü en kötü düzen düzensizlikten iyidir. Bu bir icmaya konu olmuş. Böyle bir yaklaşım var. Ümmete bu giydirilmiş veya bu hususta ümmet sindirilmiş. Ve karşı taraftan çıkıp bir taraftan çıkıp ölenlere onlar şehit derken bakıyorsunuz aynı ülke içerisinde yine ülema ölenlerin bagi olduğunu söylüyor, şaki olduğunu söylüyor, pisibisin öldüklerini söylüyor. Suudi Arabistan'da bir ufak kıpırdanma oldu bir dönem. Hemen baktık fetvalar yetişti. İşte yönetim şöyleyken böyleyken nasıl sesinizi yükseltirsiniz? Ya adam memleketi satmış. 3 kuruş, 3 tane silah karşılığında 60 milyar dolarlık para gönderiyor. Yeter ki beni burada koru, himayeni üzerimden eksik etme diye. Müminlerin bütün varlığını, sermayesini peşkeş etmiş, kendi içinde yemiş, tüketmiş. Zulüm şeye vurmuş, arşa dayanmış, oralarını görmek istemiyor veya göstermek istemiyor. Bu konudaki itiraz seslerini bu şekilde bastırıyor. Kaldı ki bu konuda değil hadis, bu konuda Kur'an'ın bile, yani zulümle alakalı ayetleri ele alın. Kişinin وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ayetini bile tutsanız bireysel anlamda itiraz hakkı var. Karşı durması gerek. Gördüğü yanlışı ayak sürmesi gerek. Direnç göstermesi gerek.
İnsana gördük hocam. Bu da İsa Suresi'ye 9 ayet.
Hı hı. Biz gördük, evet, o ayette Cenab-ı Hak ne diyordu? Ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Allah'a ve elçisine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine. Fe in tenazatum fi şey'in, eğer bir konuda niza oluşursa, öyle mi böyle mi diye, o zaman yine emir sahiplerinden vazgeçip geri nereye dönüyoruz? Ferudduhu ilallahi ve rasul. Tekrar onu Allah'a ve elçisine geri getirin. Yani emir sahiplerine olan itaatimiz problemli hale geldiğini, bir karışıklık olduğunu, hemen emir sahibine olan itaat askıya alınıyor ve ana kaynağa dönülüyor. Allah'a ve elçisine. Yani, orada öyle değil ki adam...
Yönetim sistemleri resmen kapattı, blok etti.
Yani evet. Yani neredeyse dünyada toplumlara baktığınızda, onların sosyal reflekslerine baktığınızda, böyle bir sıralamaya koyacak olsanız, neredeyse Müslümanlar toplumsal refleksleri en zayıf olan topluluklar. Yani diktatörlüklerin en rahat neşvu nema bulduğu, en uzun süre rahatlıkla yaşayabildiği topluluklar ve bu diktatörlükler bu gücünü din üzerinden alıyor. Dinin sağladığı bu garanti üzerinden alıyor. Halbuki bu din isyan ile başlamış, statükoya baş kaldırmakla, zulme baş kaldırmakla başlamış. Ve bu Hazreti Peygamber Ebu Bekir döneminde, Hazreti Peygamber döneminde bile bunun izlerini görüyoruz. Hazreti Peygamber'e itiraz ediyor adam. Adaletsizlikle suçluyor Hazreti Peygamber'i. Yani o kadar rahat ki gelip orada gördüğü bir adaletsizlik ki değil ama olsun, o an öyle değerlendiriyor ve itiraz edebiliyor ve ceza görmüyor. Aksi itiraz sesi yükselttiğinde. Geliyoruz Hazreti Ebu Bekir dönemine. Hazreti Ebu Bekir zaten göreve böyle başlıyor. Bunu kabul ediyorsanız, bana itiraz edecekseniz ben bu işe başlayayım. Etmeyecekseniz, öyle bana her dediğimi boyun eğecekseniz hiç başlamayayım. Yanlışımı gördükçe düzeltecek iseniz, doğruyu yaptıkça destekleyecekseniz. Böyle işe başlıyor. Ve onlar döneminde ta en güçlü muktedir olan Hazreti Ömer. Bakıyoruz Selman-ı Farisi kalkıyor, diyor ki ne seni dinlerim ne de sana itaat ederim. Niye senin üzerindeki kıyafet daha uzun? Demek ki kendine daha çok ayırmışsın. Bu kadar gördüğü bir ayrıntıdan ötürü ayağa kalkıp itiraz edebiliyor. Hiç de bir şey olmuyor ona. Ve halife açıklama getirmek zorunda kalıyor. İşte oğlumunkiyle ben birleştirdik de ikimizinle tek elbise yaptık. Evet, hiçbirinize de elbise çıkmadı. Bana da çıkmayacaktı ama Abdullah'ınkiyle birleştirdik. O da o sefere katılmıştı falan. İzahat getirmek zorunda kalıyor. Problem olmuyor. Bu sesini yükseltebilme, bu aykırı gördüğü, yanlış gördüğü şeyi derhal müdahale edebilme, Kur'an'ın emri değil mi? لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارِ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتِ. Emri bil maruf ve nehyi münker dediğimiz şey ne ki başka? Hazreti Peygamber'in اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. Cihadin en büyüğü taşkın, baskın bir sultana karşı doğru sözü, adil sözü söyleyebilmek diye söylediği bunca şeyden sonra, bunca nasla rağmen, bak aksi yönde bir icma neredeyse gelişmiş ve hemen hemen böyle bir yaygın anlayışımız var. Eğer böyle bir anlayış olmasaydı, Kur'an temelli kalabilseydik, ben inanıyorum ki bütün toplumsal hareketler dünyada en çok İslam toplumlarından çıkacaktı. Halk hareketleri, yani halk ihtilalleri, ne diyorsanız, bir Fransız ihtilali gibi mesela, yönetimi bertaraf eden, yönetim eğrildiğinde derhal harekete geçip sokağa dökülen, onu caydıran, bu denli dinamik bir sosyal yapı ile Hazreti Peygamber toplum oluşturdu veya vahyin şeyiyle Cenab-ı Hak terbiye etti, onun örnekliği üzerinden bu toplum oluşturuldu, sonradan pasifize edildi. Yine aynı sorun, pasifize edildiği süreçte de yine bakıyorsunuz hadisler, uydurma hadisler, manipüle edilmiş hadisler devreye girmiş. Buradan devam etmek üzere kalalım. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullahel azîme li ve lekum ve lisâirin mu'minîn. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleynâ isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablinâ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.